Değerli katılımcılar, hepinizin interaktif tarih söyleşilerine hoş geldiniz. Kıymetli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var, Profesör Doktor Ahmet Aslan. Kendisiyle Antik Yunan dönemindeki felsefe tarihini konuşacağız. Hocama merhaba demeden önce size tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen hocamıza yöneltmemi istediğiniz soruları chat kısmından bana ulaştırın. Keyifli bir sohbet diliyorum, keyifli bir söyleşi olmasını ümit ediyoruz. Gerçekten hocamızın bilgisinden yararlanmayı bekliyoruz. Ahmet Hocam merhabalar, teşekkür ederiz.
Merhaba Cambit. Hoş geldiniz.
Hocam bu kıymetli katılımınız için ben öncelikle kendim adına, sonra da topluluğumuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir programınız vardı, buna rağmen bize vakit ayırdınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hocam vakit kaybetmek sizin, aşağı yukarı 1,5 saat sürecek bir keyifli sohbet diliyorum. Vakit kaybetmek sizin hemen konuya girmemiz açısından. Şöyle bir temel soruyla başlamak istiyorum. Ahmet Hocam, biliyorsunuz yazılı kültür aşağı yukarı 4000 yıla dayanan bir geleneği var. Ve Antik Yunan'dan önce de pek çok büyük medeniyet, dünya insanlık tarihine çok şey katmış büyük medeniyet mevcut. Biz neden felsefe deyince ilk Yunanlılar aklımıza geliyor? Neden felsefeyi oradan başlatıyoruz, Yunan medeniyetinden başlatıyoruz?
Güzel. Önce ben kendi adıma bir düzeltme yapayım. Tabii ki daha önce Mısır var, Mezopotamya var, Hint var, Çin var, medeniyet derseniz. Yani bilmiyorum, Hititleri bir büyük medeniyet sayacak mısınız, saymayacak mısınız? Veya Perslere, ama onlar zaten çağdaş. Yani evet, medeniyet var da, ama Yunan medeniyeti işte felsefesi olan bir medeniyet, öyle diyelim. Yunan'dan sonra da felsefesi olan medeniyetler var, olmuyor mu var? Efendime söyleyelim. Tabii bunu istiyorsanız, niyetiniz iyiyse veya kötüyse, herkesin bir medeniyet içine alıp, bir de felsefe tanımını da yumuşatıp, gevşetip veya sulandırıp onları da felsefe yapmış olarak kabul edebilirsiniz. Ama bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla, kabul ettiğim kadarıyla, dünyanın kabul ettiği kadarıyla Yunanlardan önce ne Mısır'da, ne Mezopotamya'da, ne Hint'te, ne Çin'de felsefe dediğimiz şeye benzer açıkçası bir faaliyet yok. Başka alanlarda parlak olabilirler. Yani dini düşünce alanında parlak olabilirler, mimari alanında, askeri alanda, hatta ekonomik alanda. Ama felsefe yok. Bakın, bunu çok basit bir örneği var size. Çok basit, somut bir kanıtını söyleyeyim. Felsefe kelimesi, Çince'yi bilmiyorum tabii, Japonca'yı da bilmiyorum. Ama dünyada benim bildiğim bütün dillerde buna, Arapça'da dahil, Osmanlıca'da dahil, Yunanca'dan gelen bir kelime olarak geçmiş. Yani İslam dünyasında da felsefe, zaten bu felsefe kelimesi, bizim Türkçe'de kullanılan felsefe kelimesi, şeyden geçmiş, İslam dünyasından geçmiş. Aynı şekilde filozof kelimesi, Arapçası olan, Orta Çağ'da işte İslam dünyasında yapılan ve Yunanların yaptığı tarzdaki o entelektüel faaliyete benzeyen faaliyeti yapanlar için kullanılan kelime de felsefedir. Bunu da çoğulu felasifedir. Yani bugün de çeşitli dillerde bu aktiviteyi, bu etkinliği ifade etmek için kullanılan kelime felsefe. Gerçi onun yanına işte doğuda, bizde de özellikle hikmet diye bir kelime de yok değil. Ama hikmetle felsefe arasında açıkça söyleyeyim yani.
Hikmet daha dinsel değil mi hocam?
Hiç fazla ilişki yok. Ay Yunanlar, niye Yunanlar da felsefe başladı da, efendime söyleyelim, oldukça ileri seviyede bir uygarlık faaliyeti olan Hint'te, Mısır'da, Çin'de başlamadı? O ayrı bir konu. Onu ben zaten ilk defa felsefe tarihinin birinci cildinde, yani Yunan düşüncesinde, Yunan medeniyetinde, Yunan dünyasında felsefi ve akli düşünceyi ne diyelim teşvik eden veya mümkün kılan çeşitli faktörleri sıraladım. Yani birçok faktör var. Bugün de aynı faktörlerin olmadığı yerde felsefe yok. Bugün de aynı faktörlerin olduğu yerde felsefe var. Hocam işte...
Bu faktörler nedir hocam? Bir değinsek şöyle.
Evet, çok basit olarak ifade edebiliriz bunu.
Evet.
Yani bunun başında dini, siyasi, efendime söyleyelim, coğrafi faktörler gelir. Yani dini şu. Yani felsefenin olabilmesi için insanların genellikle işte o zamana kadar içinde yaşamış oldukları ortak veya kolektif dünya görüşünü temsil eden veya temelinde olan dinin deyim yerinde ise bağımsız düşünceye, özgür düşünceye bir şekilde izin veren bir yapıda olması gerekir. Bak, bir şekilde izin veren. Ne demek istiyorum bunu? Yani illa dinin kendisinde felsefeyi teşvik edici doğrudan unsurlar olmayabilir. Ama onu teşvik edici unsurlar da olabilir. Bu nedir mesela? Basit bir şey söyleyeyim. Şeyin sözünü söyleyelim, Nietzsche'nin. Nietzsche ne diyor? Başka milletlerin diyor peygamberleri vardı. Başka milletlerin peygamberleri vardı. Yunanların ise bilgeleri vardı. Yani bilge yer şey için kullanıyorum.
Filozof için, değil mi?
Filozof için. Tabii yani bilge ile filozof arasında fark var.
Evet hocam.
Şimdi peygamberleri olan dinler, Müslümanlık ve Hristiyanlık da tabii buna dahil olacak. Peygamberleri yukarıdan vahiy ile geliyorlar. Vahiy ile gelirken sadece emir ve yasaklar, kurallar, hukuk vesaire ve şer'iyat da gelmiyorlar. Aynı zamanda belli bir dünya görüşüyle de geliyorlar. Dünya hakkında belli bir paradigmayla da geliyorlar. Şimdi bu insanlar, İslam toplumu alalım işte gene en basit örnek olarak. Müslüman toplumunda özgür düşünceyi teşvik edecek, felsefi düşünceyi teşvik edecek bir şey yok. O dinler kutsal kitaplarla geliyorlar. Öyle değil mi? Yani o kutsal kitaplar var. Mesela Hintlerin Vedaları ve Rigvedaları var. İşte Yahudilerin eski ahidi var. Müslümanların bilmem Kur'an'ı var. Bu kitaplar zaten Tanrı'dan insanlara evrenle ilgili her türlü sırrı, hatta şey ötesi, dünya ötesi, efendime söyleyeyim, sırları anlatmak iddiasıyla geliyor. Bunların içerisinde teorik unsurlar, yani felsefenin esas konusu olan teorik unsurlar. Bunlara ne diyoruz biz?
Nas mı diyoruz hocam dinsel anlamda?
Akide. Anladın evet. Mı? Bu dogmalar var. İşte Tanrı birdir. İşte Tanrı'nın sıfatları şunlardır. Efendim melekler vardır. İşte gelecek hayat vardır. Yargı günü vardır. Vesaire vesaire. Şimdi bunları söyleyen ve bunlara inananın mümin olarak kabul edildiği, bunlara inanmayanların artık mümin olarak kabul edildiği bir toplumda kabul edelim ki felsefe için bu konularda at oynatmak, görüş ileri sürme alanı daralır. Çok daha bir şey bu. Bir de bunun tersi var. Şimdi o böyle bir din, işte dediğim gibi getirmiş olduğu kitabıyla, peygamberiyle, kuralıyla, geleneğiyle buna çok uygun düşmediği gibi bir başka din, Yunan dini mesela, ne rahibi vardır, ne kitabı vardır, ne akideleri veya inanç unsurları vardır. Yani inanlar, insanların inanmaları ve inanmamaları istenen, inanmazlarsa inanmamalarından ötürü sorumlu veya kafir addedilecek şeyleri vardır. Yunan dinini hatırlayın, çok tanrıcı bir din.
Evet.
Deyim yerindeyse hakimiyet paylaşılmış şeyler arasında, tanrılar arasında. İki, insanla ilgili Yunan dininin veya Yunan insanının tanrıyla ilgili düşüncesi de şey diyelim, ne diyelim? İnsanı yüceltici bir şey. Çünkü tanrılar da insan.
Evet hocam.
Tanrılarla insan arasında fark, tanrıların ölümsüz olmaları ve bilmem bizim gibi beslenmemeleri. Şimdi İlyada destanını hatırlarsan, İlyada destanında tanrılarla insanlar arasında, hatta bazen insanların ön plana geçtiği ve insanların tanrıların iradelerine karşı çıkıp onlara acı çektirdikleri şeyler vardır. Ulan anlatabildim mi? Sonraki tanrılar kendi aralarında görüş ayrılıkları vardır. Bir kısmı Truva'yı tutar, bir kısmı işte şeyi tutar. Yunanlar tutar. Bilmem Afrodit'i şey kovalar. Akilleus kovalar. Yaralar. Şimdi bu ne demek bu? Bütün bunlar ne demek? En azından dini bakımdan bir insanı yüceltmesi var. İnsanı yüceltmesi demek insanı sadece fizik olarak yüceltmesi değil ki. İnsanın kişilik, karakter, zihin olarak da yüceltmesi demek. İki, bu dinde Herodot'un söylediği gibi, yani Yunan dininde din yok, aslında mitoloji var. Herodot ne diyor? Diyor ki Herodot işte şeyle Homeros'u, Hesiodos tanrıların özelliklerini, niteliklerini, kişiliklerini, şecerelerini vesaire ona tayin etti. Yani Yunan dinini de yaratan mitologlar, yani şairler. Bunu anlatabildim mi? Rahip yok, kitap yok, peygamber yok. Dolayısıyla bu büyük bir rahatlık. Kabul edelim ki rahatlık. Bitmedi. Yunan dininde evet tanrılar var. Evet evrende tanrıların hepsinin yerleri, yurtları belli. Ama bir de Moira kader var. Mesela tanrıların gücünün bile yetmediği bir kader var Yunan dininde. Bu ne demek? Yani evrende tanrıların gücünün bile yetmediği bir düzen var. Bilmem anlatabildim ne demek istediğimi.
Anladım hocam.
Biri daha ileride doğa fikrine dönüşecek. Evet. Bu hangi faktör? Dini faktör. Siyasi faktöre gelelim. Yunan toplumunda krallıktan demokrasiye 200 yılda bir geçiş var. Yunan toplumunda demokrasiye geçildiği andan itibaren demokrasi deyim yerindeyse bir özelliğiyle, bir tarafıyla özgür bir şekilde düşünmeyi teşvik eden bir şey. Yunan bilimi var. Yani Yunan bilimiyle felsefesi zaten bir ve aynı şey. Yani Yunan filozofu Thales olsun, Anaximenes, Herakleitos, Platon, Aristoteles bunları da bilim adamı ile filozof tarafı birbirinden ayrı değildir. Yunanların coğrafyası derken de şunu kastettim. Yunanlar denizci.
Evet.
Bütün Akdeniz boyunca, Karadeniz boyunca yüzlerce, hatta binlerce koloni kuruyorlar. Ticaret kolonisi kuruyorlar. Oradaki halklarla temasa geçiyorlar. Oralardan bir şeyler alıyorlar, onlara bir şey veriyorlar. Ne veriyorlar? Sadece değiş tokuş edilen, teati edilen şey, mal, eşya, emtia değildir ki fikirler de olur. Herodot gidiyor, diyelim ki dolaşıyor işte orayı. Ha bakıyor ki onların tanrı anlayışları farklı. Mısırlıların, Mezopotamyalıların farklı, Babillerin farklı. Ve çok çabuk, çok kısa bir süre içerisinde mesela Xenophones. Yani daha milattan evvel 6. yüzyıldır Xenophones. Eleo okulundan bir Xenophones vardır. Ve adam hemencecik Xenophones ne demeye başlıyor? Yahu diyor, insanlar tanrılarını kendileri, kendi tarzlarında, kendi şeylerinde düşünüyorlar. Kendi özelliklerine uygun. Ünlü söz. Eğer öküzlerin resim yapması bilselerdi, elleri olsaydı tanrılarını öküz olarak tasvir ederlerdi. Evet, bu kişiden yaparsanız lafı. Trakyalılar tanrılarını sarışın, uzun boylu, efendim düz saçlı, buna karşılık Habeşliler tanrılarını basık burunlu, siyah, kıvırcık saçlı olarak tasvir ediyorlar. Görmüyor musun? Bu yani bu komparasyon, bu karşılaştırma, bu farklı çeşitli kültürler, oradaki ayinler, ibadetler, efendim tanrı tasavvurları, dünya tasavvurları, bunların karşılaştırması insanlara neyi veriyor? Onlar içerisinde rahatlıkla karşılaştırma yapmak, karşılaştırma yapmak eleştiriyi getirir. Daha doğrusu zihnin çalışmasını sağlayan karşılaştırmadır. Karşılaştırma yapmazsanız nereden anlayacaksınız? Urfalı kantiyat yapıyı bilmediği için zanneder ki Urfa'daki inandığı yemeklerin hepsi çok güzel. Bilmem anlatabildim mi?
Nitekim Aristo da çok bu karşılaştırmanın üstünde duruyor değil mi hocam?
Kim?
Çok önemsiyor Aristoteles.
ya gayet tabii Aristoteles'le karşılaştırıyor. Bak Aristoteles, yani tabii öbür toplumlar da bildiği gibi Aristoteles Yunan sitelerinin her birinin diğerinden farklı olan anayasalarını biliyor. Bilmez mi adam? 159 tane anayasayı topluyor. Elea şöyle idare ediliyor, Atina şöyle idare ediliyor, Sparta şöyle idare ediliyor. Düşünsene, bu ne kadar geniş bir alanın olduğunu gösteriyor. İnsanlar üzerine düşünüp, karşılaştırma yapıp, eleştiri yapabilecekleri. Zihin böyle çalışır. Zihin böyle çalışır. Bilim yapıyor. Bilimin kendisine sağladığı dünya görüşü, dinin kendisine sağladığı dünya görüşündeki bir takım verilerin, yani mitolojinin doğru olmadığını gösteriyor. Doğru olmadığını gösteriyor. Bilmem anlatabildim mi?
Anlatabildiniz.
Ahmet Hocam. Bilimin faydası var, ticaretin faydası var, siyasi rejimin faydası var, özgürlüğün faydası var. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Bir Yunan sitesinde, diyelim ki görüşlerinden ötürü, felsefi ve dini görüşlerinden ötürü zor durumda kalan, hayatı tehlikeye düşen bir adam bir başka Yunan sitesine gidebilir. Yani çok basit bir örnek. Nitekim gene örnekleri vardır. Anaxagoras Atina'da Perikles'in dostudur ve Perikles'in muhalifleri ona karşı işte bir şey yaparlar. Mahkeme düzenlerler. Ha, niye? Çünkü Anaxagoras şunu bilir. Bir göktaşı düşer o sırada. Göktaşına bakar ve adam o göktaşının, meteorun bizim bu dünyada bildiğimiz, tanıdığımız yapıya ait olduğunu, sahip olduğunu görür. İşte biraz daha söylediğim bilgi dediğim bu. Yunanlılar gök tanrıları kabul ettikleri gibi işte Venüs, Merkür veya Mars onları kutsal olarak kabul ediyorlar. Ne diyor şey? Gökten düşen taş düştü. İşte bizim gibi ya, bizim dünyadaki gibi taş işte bu. Nitekim bundan dolayı işte adamı Anaxagoras'ı mahkemeye götürmeye çalışıyorlar. Politik ama gönlümün. Anaxagoras kaçıyor oradan veya onu koruyor. Peki ona yapılan itham ne? Dinsizlik. Yunan tanrılarını doğal bilmem ne varlıklar olarak dünyadaki işte varlıklar gibi kabul etmek. Kaçıyor. Nereye gidiyor? Anadolu'ya geliyor. Geliyor. Trakya'ya geliyor. Trakya diyorum. Marmara'nın güneyine geliyor. Yani demek ki bir siteden öbür siteye. Pitagoras Samos'tu. Samos'u tiraniyle, diktatörüyle kavga ediyor, İtalya'ya gidiyor. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Yani böylece bir dünyayı daha iyi tanıyorlar. İki, bilgileri artıyor. Üç, bir müesses oturmuş, establishment yok. Hocam diyorsun ya, itham ediyorlar adamı, işte Anaxagoras'ı veya Sokrates'i ediyorlar ama bu çok az olay. Yani Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta olduğu gibi mahkemeler kurup da adamı dinsizlikle suçlayıp, çünkü bu bizim dünyamızda bir şey var, İslam dünyasında olmasa bir Hristiyanlıkta ne var? Kilise var, kilise Engizisyon var. İslam dünyasında da devleti arkasına alarak devlet sayesinde ulema sınıfı yaptığı zaman, hoşlanmadığı zaman pekala insanları yargılatabiliyor. Öyle değil mi?
Sokrates'in de öldürülme sebebi yani gençleri yoldan çıkartması değil miydi hocam? Yani dini,
evet, dinden gençleri çıkartması. Yoldan çıkartması ve Yunan tanrılarına eş tanrılar eklenen iki suçlama var. Ama o da politik. Yani o aslında dinsel bir şey değil. Yunanlarda böyle bir özellik yok. Yani onu uzun uzun anlatmayayım. Yani Yunan dünyasında bizim bildiğimiz engizisyonlar, mahkemeler, işte dinsizlik suçlamaları falan filan yok. Anlatabildim mi? İşte Yunan dininin özellikleri, Yunan coğrafyasının, Yunan ekonomisinin, efendim, yani ekonomi derken işte bunu kastediyorum. Denizcilik, ticaret. Yunan dünyasında bir burjuvazi teşekkül ediyor. Bakın unutmayın, bu çok önemli. Yunan dünyasında bir orta çağ var. 8. yüzyıl orta çağ, Yunan orta çağıdır. Aynen bizim daha sonraki Batı orta çağı gibi. İşte o Homeros da o orta çağı bilerek yazar zaten destanlarını. Ondan sonra Yunan dünyasında İşte ticaretle, denizcilikle, sanayiyle, hocam Yunanistan sanayi mi olur? Olmaz mı? Seramik sanayi. Onunla yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Burjuvazi. Hani bilmiyorum Orta Doğu artık eskisi gibi burjuvaziden nefret mi ediyor? Ama felsefenin ortaya çıkmasında yani arazi sahipleriyle, toprak ağalarıyla felsefe falan yapamazsın.
Burjuvazi modern dönemde de çok önemli bir rol hocam.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi orta çağdan modern batı yeni çağa geçmesinin nedeni Avrupa'nın burjuvazisidir. Anlatabildim mi? Yani feodalite yıkan da burjuvazi, şehirleri meydana getiren de ticaret şehirlerinin Handelsstadt'lar da burjuvazi. Efendim bilimi yapan da burjuvazi. Merak etme üniversiteler falan yapmamıştır. O bizzati burjuvazinin kendisinin ilgilenmiş olduğu, yani anlatabildim mi? Kurmuş olduğu kurumlar yapmışlardı bunu. Burjuvazi var. Kısacası gördüğün gibi çok çok çok faktörler var işin içerisinde.
Evet hocam.
Ve o Yunan'da felsefe var. Herkes bunu kabul ediyor zaten. Kelime evet. De oradan geliyor. Evet. Tip de öyle. Filozof denen bir tip var. Tip. Yani filozof denen bir adam var, bir şahsiyet var. İlk defa olarak kendi adıyla, kendi ayaklarıyla durarak görüşlerini ileri süren. Bak bu çok önemli.
Evet hocam.
Yani ben bunu ileri sürdüm diyor. Thales öyle, ben sürüyorum bunu diyor. Ne diyor Thales? Her şeyin esası sudur. Yani bundan daha basit bir cümle mi var? Bundan daha önemli bir cümle yok. Ha bunun kendisi istersen gerisinde mitoloji olsun, ister olmasın, ister bilmem ne olsun. Ama adam şunu söylüyor. Ben kendi müşahadelerimle, gözlemlerimle ve akıl yürütmemle şunu anlıyorum. Her şey sudan gelir ve suya gider. Vesaire.
Tam evet. Da ben de oraya gelecektim hocam. Thales demişken, milletli felsefelerin Yunan, yani Thales, Anaximandres, Anaximandros, bunların Yunan felsefe tarihi açısından önemi nedir? Çünkü biz Yunan felsefe tarihini konuştuğumuz zaman bu insanlardan, bu filozoflardan bağımsız konuşamıyoruz. Her şeyin nüvesini bu üçlü mü attı? Ya da böyle diyebilir miyiz?
Yani bir de şunu söyleyeyim. Yani gerek Batı biliminin, gerek Batı uygarlığının, Batı biliminin ve o Batı bilim ve uygarlığının içerisinde yer alan İslam biliminin, Orta Çağ'daki İslam biliminin ve İslam felsefesinin, hatta istersen bütün Batı medeniyetin temeli millet.
Evet.
Bütün Batı medeniyetin temeli. Yani yeni bir insan tipi çıkıyor. İşte söyledim, Thales, Anaximenes, Anaximandros. Kendi adına konuşan bir insan tipi çıkıyor. Kendi aklına dayanarak dünya hakkında bize bir bilgi veren, teori ileri süren insan tipi çıkıyor. Meraklı, karşılaştırıcı, efendime söyleyelim, yeni bir insan tipi çıkıyor. Böyle bir insan tipi yok. O zamana kadar yok. Dolayısıyla kendi görüşleri de önemli. Ve ayrıca tabii onların ortaya atmış olduğu problemler daha sonraki bütün Yunan felsefesinin de temel problemi oluyor. Yani mesela ne diyeyim kısa? Görüntü gerçeklik ayrımı veya var olan nedir? Yani Thales basit bir şey söylüyor.
Ana madde tartışması. Ana madde hocam, arke.
Ana madde nedir? Ana madde nedir? Her şey tek bir maddenin transformasyonu, değişimidir. Nedir? Bu sudur. Öbürü ne diyor? Havadır. Anaximenes. Öbürü ne diyor? Apeirondur. Öbürü ne diyor? Heraklitos. Ateştir. Şimdi burada önemli olan şu. Dünyadaki çokluğu birliğe indirgeme. Felsefe bu. Bilim de budur. Çokluğu birliğe indirgeceksiniz. Tek tek düşme olayları veya gök cisimlerinin birbirini çekmesi veya bilmem elbet ve cezir olayını incelemiyoruz biz. Bak Newton bir yasa buluyor, gravitasyon. Bu gravitasyonla doğada bulunan, iş gören kuvvetlerin en önemlisinin ne olduğunu ortaya koymuş oluyor. Nedir? Yer çekimi. O yer çekimi ki hem gezegenlerin hareketlerini, hem serbest düşmeyi, hem cezir olayını, hem ay tutulmasını, hepsini bu açıklıyor. İnsan düşüncesinin özelliği bu. Yani çokluğa dağılmak, çoklukta kendini kaybetmekten hoşlanmıyor. Neyi istiyor? Acaba bu çokluğun altında, temelinde gerisine doğru birlik var mı? İki, insan düşüncesi sadece bunu değil. Gene Sokrat şeyle, milletlerden bahsediyorum. Görünüşün altında gerçek ne? Bu ne demek? Gene Thales'i misal veriyorum. Çok basit bir misal. Thales bakıyor, görmüyor mu? Ağaç var, su var, demir var, tahta var, toprak var, insan var. Thales ne diyor buna? Bütün bunlar var ya, bunlar hepsi gerçekte bir görünüş. Bunların hepsinde aslında realite, asıl reel olan, asıl var olan su. Bu suyun, bunların hepsi suyun dönüşümleri. Biz de bugün aynı şeyi söylemiyor muyuz?
Evet, atom diyoruz.
Aslında bütün bu çokluğun temelinde 92 tane element var diyen biz değil miyiz?
Evet hocam.
Görünüşe, bak görünüşü neye indiriyoruz? Görünüşü gerçeğe. Hatta elementlerin de kendisini incelemeye başladığımız zaman nelere bakıyoruz? Elementlerin de hepsi aynı yapıda, yapı taşından meydana geliyor. Aynı arkede meydana geliyor. Ne demek aynı arke? Ya atomda meydana geliyor. İşte arke. İşte arke.
Ahmet hocam, tam da konuyla alakalı, biliyorsunuz interaktif olduğu için seyircilerimizin de sorusunu ben alıyorum. Bağlam düzleminde de size soruyorum. Tam konuyla alakalı Güldalı hocamızdan bir soru gelmiş. O yüzden hemen geri gelmişken onu da kısaca geçersek. Kendisi diyor ki, teşekkür ediyorum bu arada. Hocam çok büyük yoğunluk var. 300'ü açtık. Program Zoom ancak 300 kişiyi alabiliyor. Diğerleri başka kanala yönlendirdik. Çok teşekkür ederiz. Çok sevilen bir profesör olduğunuz bir kere daha kanıtlandı hocam. Gerçekten çok büyük katılım var. Kendisi Yunan felsefesinin ontoloji bağlamında başladığını söyleyebilir miyiz diyor, diye soruyor.
Doğru, bu da normal. Şimdi bir defa iki şey. Bir, ontoloji olarak başlıyor. İki, doğa felsefesi olarak başlıyor. Bunlar birbiriyle ilişkili. Ne demek? Unuttum adını şimdi, bir şu meşhur Fransız bir filozof vardır.
Sartre mi hocam? Sartre mi?
Yok. Neyse, unutuyorum. Hep adını unutuyorum. Neyse.
Sorun değil hocam.
Şunu diyelim. İnsan kendisini obje olarak önüne koymamıştır önce. İnsan önce doğaya yönelmiş, etrafındaki evreni anlamaya çalışır. Çok doğal. Önce evreni anlamaya çalışır. Çünkü insana araçsız veri olan kendisi değildir. Şimdi bak, bunu ben söylüyorum artık. İnsan kendi kendisine araçlı bir veri değildir. Hatta şu anda da insanlığın %90'ı kendi kendisi için araçsız veri değildir. İnsan önce etrafında gördüğü eşyadan başlamış. İşte söylediğimiz gibi, gökten, yıldızlardan, efendim nehirlerden, ağaçlardan, eşyadan, doğadan yapsınlar. Dolayısıyla ilk Yunan filozofları ta Sokrates'e kadar doğa filozofları olarak adlandırılır. Onların kitaplarının hepsi doğa üzerinedir. Peki doğayı incelediği zaman adam neyi inceleyecek? Doğa nedir? Yani var olan nedir? Ontoloji demek bu. Var olan nedir? Ha, ne zaman ki var olan üzerine yöneldi. Var olanı işte görgüsüyle, bilgisiyle, sezgisiyle, gözlemiyle, tartışmasıyla, diyaloguyla, şununla, bununla ne yaptı? Anlamaya, kavramaya ve açıklamaya çalıştı. Ne yaptı bunları yaparak? Bütün bunları yapan bir şey var ortada. Ne var? Bu, zihin. Bir süre sonra şu soru doğal olarak gelir. İyi de, bakın bir taraftan ne diyorsunuz? Etrafımızda gördüğümüz şeyler, işte su, hava, ateş, toprak falan filan gibi görünüyor ama aslında şu. Yani aslında görünüş başka, gerçeklik başka. Ama biz onların, o görünüş denilen şeylerin neyimizle kavruyoruz onları? Beş duyumuzla. Beş duyumuzla. Öyle değil mi? Esas olarak da görme, işitme vesaire. Peki duyular acaba gerçekten bize eşyayı, göründüğü gibi veriyor mu? Yoksa duyularda bir problem var mı? İşte ilk defa da ancak yönelecek ki eşyaya. Eşya üzerinde mümarese yapacak ki, tecrübe yapacak ki, onu alacak, onu eline alacak, onunla ilgilenecek ki, ona yönelen kendisinin zihninin acaba meselesi kavrayışında problem var mı diye görecek. Dolayısıyla demek ki bilgi teorisiyle ilgili, yani bilgiyle, yani şu, acaba ben nasıl biliyorum? Biliyor muyum? Neyle biliyorum? Duyularım beni yanıltıyor mu? Peki vesaire. Bakın bilgi meselesi sonra gelecek. Önce varlık. Önce bu nedir? Hatta bu var mıdır? Çok ilginç değil mi? Bak var mıdır? Ondan sonra şüpheciye gelecekler. Ya var bulduğun zannettiğin şeyler var değil. Gerçekten. Platon gelecek. Müthiş bir sıçrama yapacak. Diyecek ki siz bu dünyada görüyorsunuz. Her şey var gibi zannediyorsunuz. Ama her şey akıyor. Oluş içerisinde. Ama böyle saçmalık olmaz. Çünkü bunların o zaman ne bilgisi mümkündür, ne kavrayışı. Bunların üzerinde bunların modelleri değişmeyen, ezeli, ebedi bir takım varlıklar var. Yani kısacası arkadaşın söylemek istediğini, ya sormak size sorun. Önce varlık, varlıkla ilgili ortaya çıkan problemler, hangi problem? Oluş. Varlık ve oluş, Yunan felsefesinin en önemli problem budur. Yani ontolojik problem, varlık ve oluş. Bir tarafta kim var? Parmenides, bir tarafta Heraklitos. Hem de çok kısa sürede, 150 sene içinde. Hatta o bile değil. Yani biri diyor ki, varlık vardır ve varlık şu şu şu özelliklere sahip olmalıdır. Ezeli, ebedi, hareketsiz, değişme olmayalım. Öbürü diyor ki öyle bir saçmalık yoktur. Her şey değişir, akar. Her şey akar. Pantarey. Bir tarafta o, bir tarafta o. Biri diyor ki varlık vardır, biri diyor ki varlık yordur, oluş vardır. Bunun da yaratmış olduğu şeyler var. Ne diyelim? Gerilim ve problemler var. Ondan sonra Yunan filozofları, Platon da dahil, Aristoteles de dahil, en büyük Yunan filozofları dahil, problemleri varlık ve oluş problemidir. Varlık ve oluş arasındaki ilişkiler.
Anladım Ahmet Hocam. Ahmet Hocam, şimdi millet üçlüsü dedik. Bunlar başlattığı, nüvelerini attı diyebiliriz. Sonra sanırım Elea okulu geliyor. Daha kronolojik ilerlersek. Bu millet üçlüsünden Elea okulu ne alıyor, neyi geliştiriyor ve bize nasıl bir felsefi anlamda, daha doğrusu millet üçlüsüne neler katıyor ya da onlardan farklı neye söylüyorlar?
Şimdi bir defa felsefe yapmayı alıyor. Bir defa felsefe yapmayı, biraz söyleyince söyledim, problemi alıyor. Fakat Elea okulunun asıl şeysi, kaynağı veya tahrik edici unsur şeydir, Herakleitos.
Evet.
Onu tahrik eden Herakleitos. Çünkü Herakleitos müthiş bir adam. Her bakımdan müthiş bir adam. Yani benim kanaatime göre yani Aristoteles falan filandan da büyük. Yani sizin bugün beğendiğiniz şeyden de, Marx'tan da büyük. Şaka falan etmiyorum ben. Çok ciddiyim. Hegel'den de büyük.
Gerçekten beğenirim hocam Marx'ı.
İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Büyük de yetmez. Büyük de yetmez. İnanılmaz bir şey. Şimdi Herakleitos gene bunlar gibi, millet filozofları gibi arıyor tabii. Ana maddeyi arıyor. Fakat şuna bakıyor. Biz maddeyi arıyoruz ama bu aynı zamanda bu maddenin kendisinin de sürekli olarak değişip başka şeylere dönüşme kabiliyeti olduğunu görüyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Yani henüz daha Yunan felsefesinde bir tarafta inaktif, sabit, cansız, etkisiz madde var. Bir de o maddenin karşısında onu harekete geçiren bir şey var veya onu yapan bir şey var. Yani daha basit söyleyelim. Bir tarafta bir heykelinin mermeri var. Öbür tarafta da o heykelin mermerini alıp da ona işte şey şeklini, Musa şeklini verdirecek bir adam olması, bir fail olması lazım. Hani Yunan düşüncesi burada değil. Yunan düşüncesi henüz bu safhada değil. Bu safha iyi bir safha mıdır, kötü bir safha mıdır, ayrı mesele. Ne diyor? Ama canlı. Şimdi su canlı, hava canlı. Bak ne diyorum? Aperon canlı. Yani ilk ilkelerden bahsediyorum. Evet, bunlar evet. Hem var hem dönüşüm kabiliyetine sahip. Hem var hem kendi içinde dinamik. Şimdi Herakleitos'un dikkatini o dinamizm çekiyor. ve dünyadaki sabitlikler değil de değişiklikler onun ilgisini çekiyor. Değişiklik, değişme. Yani oluş. İngilizcesini söylüyor. Becoming. Yani becoming çekiyor. Ve bakıyor, hiçbir şey sabit değil. İşte nehir benzetmesi çok güzel. Nehir akıyor. Evren bir akış. Bir nehrin akışı. Bütün evren bir nehir. Ama ateşten bir nehir. Harika bir şey. Akıyor. Hiçbir anı bir başka anına özdeş değil. Onunla söylüyor ya, önümüzden geçen sular, biraz evvel geçen sular, şimdiki sular değil. Akıyor, gidiyor. Ve sürekli değişiyor. Öyle tembel bir nehir değil. Yani böyle şeyli bir nehir. Efendime söyleyelim, gümbürtülü, önüne geleni katan, kıyıları parçalayan böyle bir nehir. Evren bir nehir. Şimdi o zaman adam başka bir şey düşünüyor. İyi de diyor, bu nehirin akışının bir yönü var mı, bir amacı var mı, bir yere doğru gidiyor mu? Her şey akıyor. İki, bir yasası var mı? Müthiş bir şekilde hemen bir fikir ortaya atıyor. Evet, yasası var. Nedir diyor? Zıtların çatışması. Al sana niçe. Yani ateş hem ana madde hem ateşin içerisinde böyle bir dinamizm, bir güç var. Anlatabildim mi? Ve o zıtların birliği. Ondan sonra başlıyor. Zaten zıtların birbiriyle savaşı olmazsa oluş da olmaz, evren de olmaz. Bak maddeden, bakın maddeden, sadece maddeden ve maddenin sadece kinetik enerjisinden, hareketinden dinamizme geçtik. Bilmem anlatabildim mi?
Anladım.
Bakıyor evrende ne var buna, bu güce sahip? Güneş var. Ateş, güneşin, güneş ateşin en saf hali diyor. İşte gördüğünüz gibi bak ne kadar problem geldi ortaya. Varlık geldi, oluş geldi, oluşun yasası geldi, oluşun ereği geldi. Soruyoruz kendisine, peki bir ereği falan var mı? Bunun ereği falan yok diyor. Nefis bir şey söylüyor. Olağanüstü bir şey diyor. Zaman diyor, zaman diyor, sen bunu ateş diye anla, sen bunu Zeus diye anla, ne anlarsan anla. Kendi kendisiyle dama oynayan bir çocuktur. Biraz daha devam ediyor, inanılmaz bir şey söylüyor. Deniz kıyısında kendisine diyor kumdan şatolar yapan ve sonra bir darbeyle onları yıkan bir çocuk gibidir. Al sana. Anlıyor musun ne demek istediğini? Yani aydınlanmacıların, yani Hegel'in, Marx'ın söylediği gibi dünya bir yere doğru gittiği yok. Dünyanın bir ereği falan filan yok. Sadece akıyor. Bu bir oyun. Oyunu oynayan kim? Yukarıda Zeus mu? Belki. Acaba anladınız mı? Yani onun için Nietzsche bunları Yunanların trajik çağında felsefedir. Bu trajik çağ çok önemli bir kavramdır. Şimdi işte senin söylediğin. Yani kim? Akıllı uslu ve sağduyu sahibi. Efendim, bir adam geliyor. Kim geliyor? Öbürsü söylesin. Kim demiştin? Parmenides. Parmenides diyor ki ya oğlum sen deli misin? Manyak mısın? Elimizde avucumuzda hiçbir şey bırakmadın. Her şey akıp gidiyor. Eğer her şey akıp gidiyorsa anlıyor musun? Tamam bir yasa var. Bir yasa var. O büyük yasa var. Çatışmaların yasası. Her şey akıp gidiyor. Fakat her şey akıp gidiyorsa hiçbir şeye bu şudur diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü bu odur dediğimiz andan itibaren o değildir. Acaba anlıyor musun ne demek istediğimi?
Evet hocam.
Çünkü biz bir şey demek zorundayız. Bu sudur, bu ateştir, bu insandır, bu yaşlıdır, bu gençtir. Herkes öyle bir dil kullanıyor ki. Ölüler canlıdır, canlılar ölüdür. Anlıyor zaman ne demek istediğini. Biraz daha açıyor, söylüyor. Her canlı bir başka canlının ölümüyle yaşar. Gene anlıyoruz. İnanılır gibi şeyler söylemiyor. İyi de bu bilim ortadan kaldırdı. Bilgi ortadan kaldırdı. Hatta dili ortadan kaldırdı. Yani dil ne ister? Konuşmak için belli şeylere, belli kelimelere, belli kavramlara, belli değişmeyen anlamlar yüklememizi ifade eder.
Ahmet hocam.
O bu yüzden adam Bu da bir başka deliğe gidiyor o zaman. Sen diyor her yerde değişme mi görüyorsun? Evet diyoruz. Ben her yerde diyor değişmezlik görüyorum. Ne demek bu? Hareketsizlik. Nasıl hareketsiz? Evrende hareket yoktur. Bu kadar mı açık? Aynen bu kadar açık. Ne doğum vardır, ne ölüm vardır, ne hareket vardır. Bilmem anlıyor musun? Ne değişme vardır, ne evrim vardır. Hiçbir şey yoktur. Peki ne diyeceğiz ondan? Her şey vardır. Adamın sözü. Varlıktan varlığa geçer, yani geçmez. Yani bak varlıktan varlığa geçer. Çünkü oluş demek ne demek? Bir şey bir an önce var değil, sonra var oluyor. Sonra o var olan şey, sonra yine varlıktan kesiliyor. Şimdi gene daha basit bir şekilde anlatayım. Biz canlıyız, ölüyoruz. Normal olarak bunu Parmenides'e söylüyor. Ne kabul ediyorsun? Ya işte sen diyorsun ki işte adam canlıydı. Öldü. Yok oldu. İşte yok oldu. Hayır diyor adam. Canlı iken var mıydı? Evet. Şimdi biraz ben adamı şey yapmaya çalışıyorum. Anlatıyorum. Ölüken de var. Bir yere gitmedik orada. Acaba ne diyeyim anladınız mı?
Evet hocam.
Hani güzel bir şey. Var, her zaman var. Kısacası varlıktan varlığa geçilir. Varlıktan varlığa geçilmez. Zaten vardır. Var olan vardır. Evet. Meşhur cümlesi bu. Var olan vardır. Var olmayan var değildir. Var olanı var olmayan diye ifade etmek saçmadır. Var olmayan da var olan diye ifade etmek saçmadır.
Ahmet Hocam, bu arada çok büyük iltifatlar geliyor size. Hocamız ne kadar karmaşık kavramları bize ne kadar güzel anlatıyor. İdrak edebiliyoruz falan diyorlar. Onu da size iletmek istiyorum.
Ben dünyaya bunun için gelmişim.
Evet hocam, gayet anlaşılır.
Espri olarak söylüyorum ama gerçekten öyle bir şey var. Benim oğlum Amerika'da. Şimdi geçen hafta bana bir şey dedi. Baba dedi, galiba ekşi sözlükteymiş. Yani ben bakmadım. Biri şöyle yazmış. Demiş ki Platon ve Aristoteles demiş Ahmet Bey'i bekliyorlar. Niye? Ahmet Bey ölüp onların yanına gittiği zaman ona soracaklar. Bizden sonra ne oldu? Anladın mı? Çok hoşuma gitti.
Anladım hocam. Güzel yaklaşım.
Ama çok hoşuma gitti. Yani kendilerinden sonra dünyada felsefe olarak tabii yani felsefeyi olarak neler olup bittiğini anlamak için benim anlatmamı bekliyorlar. Ben gidecekmişim, anlatacakmışım. İşte onlara bak sizden sonra işte Aquinas, Saint Thomas geldi bunu söyledi, Kant geldi bunu söyledi. Belki beni dinleyenler arasındadır bunu söyleyen arkadaş. Eğer oradaysa şey yapsa iyi olur, memnun olur. Evet.
Sofistlerle ilgili çok soru geliyor hocam. Ebru hocam sormuş. Ya dediğim gibi katılım epey çok olduğu için soruların da bazılarını kaçırıyorum. Katılımcılarımızdan bu yüzden özür diliyorum. Bir de tekrar hatırlatmak istiyorum. İslam felsefesine dair de sorular geliyor ama bugün konumuz antik Yunan felsefe tarihi. O yüzden hocamızla ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir söyleşi yapmayı çok isteriz kendileri müsait olduğunda. O zaman dinlersiniz. Kerim hocam sormuşlar, ısrarcılar da. Dediğim gibi hocam, antik Yunan felsefe tarihini konuşuyoruz. Sofistlerle ilgili sorular geliyor. Kimdi bunlar? Demagog oldukları söyleniyor. Çok gezdiği, neden geziyorlardı bunlar gibi bir soru gelmiş. Sofistlere biraz değinirsek hocam, onlar da sanırım bildiğim kadarıyla antik Yunan felsefe tarihinde önemli bir yere sahipler.
Konuşmanın zaten belli bir mantığı kendiliğinden belirliyor. Ne evet, dedi filozoflar? Önce filozoflar neyle ilgilenir? Füzisle, doğayla, etrafındaki eşyayla, yapısıyla, varlıkla, oluşla, hareketle, sükunetle falan filan. Fakat bu arada Yunan dünyası başka alanlarda, başka bakımlarda da gelişiyor. Yani 600 yılında bir çifte krallıktan soylular, tiranlık ve demokrasiye geçiyor. Bütün Yunan siteleri zaman içerisinde birbirinden farklı dönemlerde ama geçiyorlar. Bazıları geçmiyorlar tabii ama Atina'dan bahsediyoruz özellikle. Şimdi Sokrates deyim yerinde şöyle bakıyor. Yeter diyor bu 150 yıllık doğayla ilgilenmek, bilgiyle ilgilenmek, arke ile ilgilenmek, varlık ve oluşla ilgilenmek. Bak diyor şeyin tapınağın üzerinde, Apollon tapınağının üzerinde ne yazıyor? Kendini tanı. Yani insana söylüyor bunu. Yani bizim asıl meselemiz, işimiz tabiattan önce ve tabiattan önemli olarak kendimizi tanımalıyız. Biz neyiz? Ya bu soru şu demek. Doğadan artık ilgi insana doğru dönüyor. Ama hangi insana doğru dönüyor? İşte Yunan toplumunda o artık 150 yıl içerisinde müthiş başarılar göstermiş her alanda, demokrasi alanında, siyaset alanında, sanat alanında, bilim alanında o insana dönüyor. Hele biz şu bize kendimize bakalım diyor. O insan artık çok güçlenmiş. O kadar güçlenmiş ki ya demokrasiyi icat etmiş artık adam. Yani demokrasi icat etmek ne demek? Benim ne tirana, ne krala, ne tanrıya, bilmem ne şeye ihtiyacım yok. Ben kendimi idare ederim sitede. Ben kendimi idare ederim. Ne demek? Kanunlarımı ben koyarım. Kanunlarımı ben koyarım. Ben kendi kendimi yönetirim. Bu dehşet verici bir şey. Bu dehşet verici bir şey. İnanılmaz bir başarı bu. Ha, o zaman insana dönelim demiş. Şimdi demokrasi gelince bir başka nedeni de var. Şimdi yavaş yavaş Yunan filozofları esas ilgileri doğaydı. Doğada elde ettikleri bilgi, tecrübe, birikimle Yunan'ın deyim yerindeyse kültürel ve insani kurumlarını, dini kurumlarını bu sefer ele alıp onlar üzerinde konuşmaya başlıyorlar. Şimdiye kadar buna konuşma ihtiyacı ve imkanı bulamadılar. Şimdiye kadar hep varlık, oluş, madde, bilmem değişim. Ama şimdi burada hem kendine güveniyor, hem bilgileri arttı, hem deneyleri arttı, hem gücü arttı ve konuşmaya başlıyor. Ya bizim inandığımız, efendime söyleyelim, şeyler veya toplumu idare etmek için benimsediğimiz kurallar, ahlak kuralları, acaba bunların bir şeyi var mı gerçekten? Bir önemi var mı? Veya değeri var mı? Bir anlamı var mı? Dediğimi anladın mı? Yani ahlak meselesi geldi. Yunan dini meselesi geldi. Adam, işte Platon'un diyaloğu, Eutifron'dur zannediyorum, yolda rastlıyor Sokrates bir adama, diyor ki nereye gidiyorsun, diyor mahkemeye gidiyorum, niye babamı diyor şey yapacağım, babamı diyor mahkemeye vereceğim, niye dinsiz diyor. Yani bu tabii oyun bu, yani bu şey Platon'un bulduğu oyun, edebi oyun, ama önemli olan şu. Yani babanın inancıyla çocuğun inancı artık birbirine farklılaşmaya başlamış. Ki bunu aynı zamanda Aristofanes de söylüyor buluklarında. Ondan dolayı Sokrates'i şeyle suçluyor. Bu herifi diyor yakacaklar bir gün. Yakacaklar bir gün. Niye? Yahu geleneksel o savaşları, maraton yapan nesil, onların değerleri, yaşlılar, onlara saygı nereye gitti? Bunun yerine yeni şeyler aldı. Bilmem anlatabildim mi? Yani her kuşak bir evvelki şeyden, bir sonraki kuşaktan şikayet eder ama Yunan dünyasında hakikaten değişim o kadar hızlı ki her alanda, yalnız felsefe bilim alanı değil, siyasi alanda, ahlaki alanda, ekonomi alanda değişim o kadar hızlı ki insanlar şikayetçiler, yaşlılar şikayetçiler, tutucular şikayetçiler. Hatta Platon ne diyor? Biz Yunan sitesinde iki site var. Bir demokratların sitesi, bir de aristokratlar istedi. Onun için Platon gericidir. Yani eski siteyi yeniden, eski düzeni yeniden iade etmek ister. Şimdi sofistler ortaya çıkıyor. Sofistler diyorlar ki, tamam ilgimiz ne? İnsan. İlgimiz ne? Toplum. İlgimiz ne? Siyaset. Çünkü yurttaş. Çünkü yurttaş ne yapacak? Mecliste milletvekili olacak, öyle diyelim. Yine yurttaş ne olacak? Mahkemelerde jüri üyesi olacak. Ne olacak? Kendini savunacak. Tamam diyorlar sofistler. Bu yurttaşı biz yetiştireceğiz. Yurttaşı biz yetiştireceğiz. Şimdi Yunan dünyası demokrasi geldi mi? Halk geldi mi? Konuşma geldi mi? Nutuk geldi mi? Bunların hepsinin artık bir önemi var mı? Var. Şimdi eskiden bundan 100 sene evvel atıyorum Türkiye'de konuşmanın bir önemi var mıydı? Hatta şimdi konuşmanın bir önemi var mı?
Hayır hocam, yine hayır.
Hatta şimdi var mı? Yani adam konuşma sayesinde ne yapacak? Komutanlık alacak. Efendime söyleyelim, ne alacak? Yargıçlık alacak, davasını savunacak, kendini koruyacak, para kazanacak, mevki elde edecek. Hep konuşma bunlar. Ben size konuşma öğreteceğim diyor. Yani sofistlerin derdi bu. Ben size konuşma öğreteceğim. Ben size siyaset öğreteceğim. Anlatabildim mi? Siyaset, evet, siyaset öğreteceğim. Hitabet ve siyaset. Şimdi bu büyük bir devrim. Bu büyük bir aydınlanma. Zaten buna aydınlanma denir. Yani bu Yunan aydınlanması. Deyim yerindeyse daha evvelki, yani bu 150 yıllık dönem Batı'da şeye benzetilir. Orta Çağ'dan sonra 17. 18. yüzyıldaki büyük bilimsel devrimlere benzetilir. Doğru, haklı. Çünkü kimler vardı artık? Newton çıkar. Huygens çıkar. Bilmem Harvey çıkar. Galileo çıkar. Bak, bilimsel devrim. Kopernik. Büyük teoriler, büyük bilimsel teoriler. Ama 18. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimiz zaman ansiklopedi yazarları çıkar ortaya. Diderot, D'Alembert. Yani kimler ortaya çıkar? Kültürü halka yaymak isteyen, onlar için ansiklopedi çıkaran, bilmem anlatabildim mi? Yeni bir insan tipi çıkar. Bu da yeni bir insan tipi. Sofistler de öyle. Yeni bir insan tipi. Eski filozoflar gibi değil. İlgiler onlar değil. İlgileri toplum, kültür, din, yurttaş, hitabet.
Yani sofistleri biraz da edebiyat sanatçıları olarak tanımlayabilir miyiz? Hani İstersen. Edebiyat da bir insan bilimidir ya hocam.
İstersen. Neyse, edebiyat bilim midir değil midir, ona girmem ben şu anda.
Tamam hocam.
Ona girmem ama böyle bir adamlar bunlar. Yani bunlar 18. yüzyıla benzet bunları. 18. yüzyılın aydınlanma düşünürlerine benzet.
Evet.
Benzetmeye gerek yok. Zaten öyle onlar. Şimdi bunların bir kuşak, ilk bir kuşağı var, ikinci kuşağı var. Birinci kuşağı çok ciddi hakikaten. Protagoras, Gorgias. Fakat bunlar tabii parayla ders veriyorlar. Bak, bu da önemli. Şimdi tabii Sokrates'le Platon da parayla ders verdiklerini bunları duyunca çıldırıyorlar. Niye çıldırıyorlar? Bunlar soylu, soylu. Bilim soyluca yapılır. O parayla şey yapılır mı? Ulan ne yapacak? Sen şimdi üniversitede parayla ders vermiyor musun?
Yani.
Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Gayet evet, tabii. Hocam. Adam parayla ders verecek. Çok büyük paralarla ders veriyorlar bazıları. Ya eski ahlak bak. Paraya karşı olan bu tutum soylu ahlakının bir görüntüsü. Soylu ahlakı bu işte, parayla olmaz. Neyle olur? Sebebiyle Allah yolunu olur ve soyluluk uğruna olur. Soyluluk uğruna olur. Anladınız mı demek istediğimi? Ama öbür adam soyluluk, boyluluk artık Yunan dünyasında hava gazı. Soyluluğun bir anlamı kalmamış ki. Yeni zenginler kim ol? Bunlar artık burjuva. Kimisi çömlekçi, kimisi semerci. Şaka falan etmiyorum. Yani mecliste etkisi olan adamlar bunlar. Etkisi olan adamlar bunlar. Şimdi öyle. Yani şimdi de dünya öyle. Burjuvazi yok. İşte bunlara karşı bunlar parayla ders veriyor diyorlar. Fakat sofistlerin kendileri de tabii bu güçten, bu paradan, bu imkandan bir süre sonra şımarıyorlar. Ve hakikaten bu sefer yani aydınlanmadan daha başka bir yere doğru gidiyorlar. Bir kısmı. İkinci kuşak. Yani nereye doğru gidiyorlar? İşte istersen felsefi olarak gene önemli ama başka bakımdan da biraz gayri ahlaki yollara gidiyorlar. Mesela işte Trasimachos çıkıyor. Adalet madalet diye bir şey yoktur diyor. Adalet güçlünün içine gelendir.
Haklı da hocam.
Adalet güçlünün içine gelendir diyor. Tabii çıldırıyor herkes. Ya belki doğru, belki yanlış. Yani bana sorarsanız adalet güçlünün içine gelen değildir. Benim için vardır. Demek ki ben de eski kafa bir adamım. Ama işte eleştiriyorlar bunu. Bir kısmı bu sefer köleliğe karşı çıkıyor. Hepimizin aynı diyor yapımız var. Ağzımız var, burnumuz var. Ağzımızla yiyoruz, burnumuzla soluyoruz. Köleliğin gayri tabii olduğunu söyleyenler var sofistler içerisinde. Neden? Gene bakıyorlar kültürel olarak olaya el alınca işlerinde her türlü insan var. Yani sofistler çok ciddidir, çok önemlidir. Bir defa Platon bütün hayatını onlarla kavgaya ayırmıştır. Şimdi Platon gibi bir adamın hayatını onlarla kavgaya açacağı, adamış olacağı insanlar büyük adamlar olmaz mı? Ciddi olmaz mı?
Evet hocam.
Dediğimi anlatabildim mi?
Anladım hocam.